Ayrım 17.
Helal hanım, bir kafa kol çekip silkeliyiver Teresi. Delikanlılardan kimi de arkadaşlarına sesleniyordu. Uyumasana lan Fetka, kündeye al hanımı. Ama çoğunluk Maria Alekseyevna'dan yanaydı. Kim, Fetka mı alacak kündeye? Hadi oradan, yapış hanım, sıkı yapış, çal Teresi yere. Bu arada seyirci kalabalığı iyice artmıştı. Çevredeki arabacılar, hemen oradaki dükkanlardan fırlayan tezgahtarlar, yakından geçmekte olan yayalar geniş bir çember oluşturmuşlardı. Maria Alekseyevna birden kendine gelir gibi oldu ve son bir silkeleyişle Fetka'nın kafasını geriye doğru fırlattı ve karşı kaldırıma geçerek yürümeye başladı. Gençler hayranlık dolu övgülerle uğurladılar kendisini. Askeri lisenin oraya vardığında evine doğru yürümekte olduğunu fark ederek bir araba çevirdi ve başkaca bir belaya uğramadan selametle evine ulaştı. Kendisine kapıyı açan Fedya'ya bir tokat patlattıktan sonra doğruca küçük dolabına gitti. Bu sırada gürültüye başını uzatan Matryona'ya da iki yumruk indirdikten sonra Veroçka'nın odasına atıldı. Bir dakika sonra yeniden küçük dolabının başındaydı. Sonra yeniden Veroçka'nın odasına koştu. Bu kez epey uzun kaldı orada. Sonra ağız dolusu küfürler savurarak tek tek bütün odaları dolaştı. Ama ortalıkta yumruklayacak kimse kalmamıştı. Fedya yangın merdivenine sinmişti. Matryona, Veroçka'nın odasının anahtar deliğinden Maria Alekseyevna'yı gözetlerken, hanımın ayağa kalktığını görünce dört nala mutfağa doğru atıldı. Ama kapıyı şaşırdı ve kendini Maria Alekseyevna'nın karyolasının altında buldu ve burada emniyet içinde fırtınanın dinmesini bekledi. Maria Alekseyevna'nın bomboş odaları dolaşıp avaz avaz bağırarak küfretmesi ne kadar sürdü? Bunun burası belli değil ama besbelli çok uzun sürdü. Çünkü işte Pavel Konstantinç bile işinden döndü ve payına düşeni o da aldı. Ama her şeyin bir sonu vardır. Sonunda Maria Alekseyevna, Matryona yemeği hazırla diye bağırdı. Fırtınanın dindiğini gören Matryona da yatağın altından böylece çıktı ve yemeği hazırlamak için mutfağa geçti. Yemek sırasında Maria Alekseyevna gerçekten de kimseye sövmedi. Yalnız hiçbir saldırı amacı taşımaksızın kendi kendine böğürdü durdu. Yemekten sonra her zamanki gibi uyumaya çekilmedi. Tek başına salonda oturdu, homurdandı. Sonra homurdanmayı da kesti, yeniden sustu. En sonunda Matryona diye bağırdı. Beyi uyandır, söyle bana gelsin. Kendisine böyle bir emrin er geç verileceğini bilen Matryona korkusundan meyhaneye bile gidememişti. Hemen emri yerine getirdi. Pavel Konstantinç bir dakika sonra huzurdaydı. Hemen şimdi hanımına git ve kızın olacak kahpenin bu alçak herife senin emrinle vardığını söyle. Kızımın izdivacı konusunda karımla anlaşamıyorduk de. Sizin arzunuzun da bu yönde olduğunu gördüğüm için böyle yaptım de. Bütün suç karımda de. Seninse yalnızca kendilerinin arzularını yerine getirdiğini söyle. Bu evliliği ben gerçekleştirdim de. Anladın mı ne demek istediğimi? Anladım Maria Alekseyevna, vallahi çok akıllısın, çok iyi düşünmüşsün bunu. Öyleyse hadi yallah. Yemekte olsalar bile sofradan kaldır. Onlar kendiliklerinden gerçeği öğrenmeden elimizi çabuk tutmalıyız. Pavel Konstantin için sözlerinde öylesine bir gerçek payı vardı ki adamcağız sahip olduğu o olağanüstü ikna gücünden yoksun olsaydı bile hanımı kendisine yine de inanırdı. Pavel Konstantin için sahip olduğu bu yeteneğin inandırıcılığı gerçekten çok güçlüydü. Öylesine ki onun bu tür konularda sürekli olarak karısından farklı düşünmesi, Mihail İvan için soylu olmayan bir kızla izdivaç yapmasına dayanamadığı için Veroçka'nın Lopuhov'la evliliğini kendisinin bilerek ve isteyerek düzenlemesi gibi son derece inandırıcı kanıtlar olmasa bile hanımı kendisi yine bağışlayacaktı. Peki nasıl evlendiler? Nasıl olacak? Pavel Konstantinç kesenin ağzını açmış, Lopuhov'a nakit olarak verdiği 5000 rubleden ayrı olarak tüm düğün harcamalarını ve yeni bir ev kurulması için gerekli giderleri de üstlenmişti. Birbirleriyle pusulalar yoluyla haberleşmeleri bile onun sayesindeydi. Hani daireden bir arkadaşı vardı ya, masa şefi Flantyev, işte onun evinde. Kendisi evlidir ekselans. Bendeniz her ne kadar küçük bir insansam da kızımın kızlık şerefini gözetir, yüksekte tutarım. Buluşmaları her zaman benim yanımda oldu. Biz aslında çocuğuna özel öğretmenler tutacak falan adam değiliz ama hani sırf bir bahane olsun diye. Ya işte böyle ekselansları. Karısının ne denli kötü amaçlar peşinde olduğunu Pavel Konstantiniç böylece karısını yerin dibine batırarak bir bir açıkladı. Nasıl inanmazsın bu sözlere? İnanmaz ve nasıl bağışlamazsın Pavel Konstantiniç'i? En önemlisi de hiç ama hiç beklenmeyen müthiş bir sevinç. Sevinç ise insan denilen yaratığın yüreğini yumuşatır. Ekselansları sadık kahyaları Pavel Konstantiniç'i bağışladıklarına ilişkin söylevlerine, Maria Alekseyevna'nın düşünce ve davranışlarının ne denli iğrenç olduğuna ilişkin uzun bir söylevle başladılar. Hatta ilkin Pavel Konstantiniç'ten karısını kovmasını bile istediler. Ama Pavel Konstantiniç bin dereden su getirip yalvardı. Kendileri de zaten bunu gerçekten değil, öylesine söylemiş oldukları için sonuç şu şekilde bağlandı. Pavel Konstantiniç kahya olarak kalacak ama caddeye bakan daireden ayrılıp arka avluya bakan daireye taşınacaktı. Ama bu durumda bile karısı hanımefendinin gözünün değebileceği yerlerde dolaşmayacaktı. Örneğin ön avludan geçmeye cesaret etmeyecekti, dışarı çıkacak oldu mu hanımefendinin pencerelerine en uzak olan kapıları kullanacaktı. Aylığa eklenen 20 rubleden 15'i geri alınacak, 5 ruble hem hanımına gösterdiği bağlılığın bir ödülü hem de kızının düğününe yaptığı harcamalara bir katkı olarak bırakılacaktı. 23. Akşam Lopov kendilerine geldiğinde ona neler yapacağını ilişkin birkaç tasarısı vardı Maria Alekseyevna'nın. Bunlardan en etkilisi iri kıyım iki kapıcıyı mutfağa gizlemek ve vereceği bir işaretle adamları alçak herifin üzerine salıp bir güzel dövdürmekti. En yüreğe dokunanı ise baş kaldıran kızına ve o alçağa ana baba lanetini iletmekti. Bu arada bu lanetin çok güçlü olduğunu, ana baba laneti almış çocukları toprağın bile bağrına kabul etmediğini söylemek de unutulmayacaktı. Ama bütün bunlar ev sahibesi soylu hanımefendinin Pavel Konstantiniç'i karısından ayırmak istemesi türünden, gerçek yanı olmayan, laf olsun diye düşünülmüş şeylerdi. Böylesi düşünceler bütün benzerleri gibi uygulamada bir değerleri olduğu için değil, salt kişinin kendi yüreğini ferahlatmak için geliştirilir ve kişi kendi başınayken kafasının içinden geçen sonu gelmez tartışmalara ve ileride karşı tarafla yapılacak olan konuşmalara temel olurlar. Ben istesem şöyle de yapabilirdim. Gel gör ki yüreğim böyle kötülükleri kaldırmadığı için acıdım, boş ver, büyüklük sende kalsın dedim. Lopuhov'u dövdürmek ve kızını lanetlemek Maria Alekseyevna'nın düşünce ve duygularının ideal yönünü oluşturuyordu. Aklının ve ruhunun gerçek yönelişi ise böylesi yüceliklerden uzaktı ve çok daha pratik amaçlar peşindeydi. İnsan denen yaratığın zayıflığından doğan kaçınılmaz çelişki Maria Alekseyevna için de söz konusuydu yani. Maria Alekseyevna askeri lisenin orada kendine gelip de kızının artık gerçekten kendisiyle bir ilgisinin kalmadığını, evlenip yanlarından bütün bütüne ayrıldığını anlayınca bilinci bu gerçeği şöyle algıladı. Soyuldum. Ve Maria Alekseyevna yol boyunca gerek sesli gerekse sessiz haykırışlarla yineledi durdu bunu. Soyuldum, soyuldum. Bu bakımdan yine insan zayıflığının bir sonucu olarak büyük acısını Fedya'ya, Matryona'ya iletmek için birkaç dakika duraladıktan sonra bu her insan için böyledir, duygularını ifade ederken insan bazen aşırı bir coşkuya kapılır ve bu kendinden geçiş sırasında o anın yaşamsal çıkarını unutuverir. Maria Alekseyevna doğruca Veruçka'nın odasına koştu, tuvalet masasının çekmecelerini çekti, gardıroba bir göz attı. Yok, besbelli bir şey almamış, her şey yerli yerinde duruyor. Yüreğine su serpen bu sonucu biraz sonra çok daha ayrıntılı denetlemeyle gözden geçirdi. Gerçekten de her şey, bütün giysiler yerli yerindeydi. Yalnızca basit bir altın küpeyle eski bir entari ve yine eski bir palto yoktu ki bunlar da dışarı çıkarken Veruçka'nın üzerinde olan şeylerdi. Maria Alekseyevna'nın bu konudaki ideal olmaktan uzak gerçek düşüncesi Veruçka'nın Lopuhov'a bir liste vererek eşyalarını isteyeceği yolundaydı. Bunun içinde altın ve benzeri değerli süs eşyalarından hiçbir şey vermemeyi, giysilerden en basit olan 4 tanesi dışında yine hiçbir şey vermemeyi, İç çamaşırlarından ise en eskimişleri seçip vermeyi kararlaştırdı. Hiçbir şey vermemek de olmaz, en azından soyluluğa yakışmaz. Maria Alekseyevna ise bilindiği gibi hep soylu davranışlardan yanadır. Veroçka olayının gerçek yaşamla ilgili olarak yarattığı ikinci sorunsa ev sahibesi hanımefendiyle olan ilişkiydi. Maria Alekseyevna'nın bu sorunu nasıl başarılı bir şekilde çözdüğünü az önce hep birlikte gördük. Üçüncü ve sonuncu sorun da şuydu. Kızı olacak şırfıntıya ve bu davetsiz damada bu alçak herife ne yapmalı? Lanet etmek, hiç zor değildi bu ama yapılacak çok daha özlü ve ciddi bir şeyin yanında ancak yemekten sonra yenen tatlı türünden bir şey olabilirdi bu. Çok daha özlü ve ciddi olan şey ise dilekçe verip dava açmaktı. Sorunu bu şekilde çözmek Maria Alekseyevna'ya işin başındaki heyecan anında en ideal davranış gibi gelmişti. İdeal olduğu için de tabii çok çekici bulmuştu bu yolu. Ama içindeki fırtına yatıştıkça bu ideal çözüme daha başka bir gözle bakmaya başladı. Bir kez dava denen şeyin parayla ve yalnızca parayla döndüğünü Maria Alekseyevna'dan daha iyi kimse bilemezdi. Bu bir. İkincisi hele insanın bir inat uğruna açtığı davalara daha da çok para giderdi. Hem çok uzun süredir bu tür davalar çuvalla parayı çektikten sonra da genellikle elle tutulur hiçbir sonuç vermeden biterdi. Öyleyse ne yapmalı? Doğrusunu söylemek gerekirse topu topu iki şey kalıyordu geriye. İlki Lopuhov'a doyasıya zevkin son doruğuna kadar küfretmek, ikincisi de Veroçka'nın eşyalarına ilişkin isteklerini geri çevirmek, bu konuda diretirlerse dava açma tehdidine başvurmak. Yalnız sövme işini kesinlikle baştan sağma yapmamalı, eşiktekinden beşiktekine dört dörtlük kalaylamalıydı Teresi. Gel gör ki doyasıya sövmek şurada dursun, yarım yamalak bile sövemedi Maria Alekseyevna. Adam geldi ve gözlerinin içine baka baka söze başlayıverdi. Maria Alekseyevna, Pavel Konstantinich, Veroçka da ben de sizden izinsiz evlendiğimiz için bizi bağışlamanızı... Maria Alekseyevna durur mu? Lanet olsun o alçak karıya diye bağırdı. Ama daha alçak sözünü bile tamamlayamadan Lopuhov gümbür gümbür sesiyle onu bastırıverdi. Ben buraya sizin küfürlerinizi dinlemeye değil iş konuşmaya geldim. Şu anda çok kızgınsınız ve sakin konuşamıyorsunuz. Öyleyse biz de Pavel Konstantinich'le baş başa konuşuruz. Sakinleştiğiniz zaman Fedya'yı da Matryona'yı da gönderip bizi çağırırsınız. Bunu söylerken bir yandan da Pavel Konstantinich'in koluna girmiş adamı çalışma odasına doğru sürüklüyordu. Öylesine bağırarak konuşuyordu ki Maria Alekseyevna'nın onun sesini bastırabilmesi olanaksızdı. Bu yüzden de söylemeye hazırlandığı laflar boğazına takılıp kaldı. Pavel Konstantinich'i salonun kapısına kadar sürükleyen Lopuhov burada durdu ve dönüp Maria Alekseyevna'ya baktı. Artık sizinle de konuşabilirim Maria Alekseyevna. Yalnız sakin olmalısınız. İş konuşurken insan sakin olmalı. Maria Alekseyevna haykırmak için yeni bir hamle yapacak oldu ama Lopuhov yine onu bastırarak ''Demek hala sakinleşmediniz, öyleyse biz gidiyoruz.'' dedi. Zavallı Maria Alekseyevna'nın yapabildiği tek şey kocasına bağırmak oldu. ''Aptal herif, sen niçin gidiyorsun?'' ''Ben gitmiyorum ki, görmüyor musun, sürüklüyor beni.'' ''Ha, eğer Pavel Konstantinich de soğukkanlılıkla konuşamayacaksa ben gidiyorum. Benim için hiç fark etmez.'' Yalnız Pavel Konstantinich anlayamıyorum doğrusu. Nasıl oluyor da onun sizi böyle aşağılamasına göz yumuyorsunuz? Maria Alekseyevna bu işlerin yasal yanını bilmeyebilir. Kim bilir canı istese bize neler yapabileceğini sanıyordur. Oysa siz devlet memurusunuz. Yasaları bilmeniz gerekir. Söyleyin kendisine. Veroçka'ya hiçbir şey yapamaz. Bana da öyle. Maria Alekseyevna biliyor tabii alçak herif diye düşündü. Sonra Lopuhov'a bir anne olarak başta çok kızdığını ama şimdi sakinleştiğini, konuşabileceklerini söyledi. Lopuhov'la Pavel Konstantinich döndüler. Üçü de oturduktan sonra Lopuhov önce kendisinin konuşacağını söyledi. O sözünü bitirmeden kimse konuşmayacaktı. Maria Alekseyevna araya girip sözünü kesecek gibi oldu mu sesini iyice yükseltiyordu. Artık bizi birbirimizden ayıramazsınız diyordu. Böylece Storeshnikov işi artık bitmiştir, bunu siz de biliyorsunuz. İşleri boşu boşuna zorlaştırmasanız daha iyi olur ama yine de siz bilirsiniz, paranızı harcayacak yer bulamıyorsanız buyurun mahkemeye başvurun. Öte yandan ortada kızıp üzülecek bir durum yok. Çünkü Veroçka asla Storeşnikov'la evlenmek istemiyordu. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi gerçekleşmesi olanaksız bir düştü bu. Yine öte yandan kızları eninde sonunda bir kocaya vermek gerekir. Bu ise ana babalar için büyük bir harcama kapısı açılması demektir. Çeyiziydi, düğündü derken dünyanın parası gider. Hele çeyiz için. Bu bakımdan siz Maria Alekseyevna ve siz Pavel Konstantiniç size hiç yük olmadan evlenip gittiği için kızınıza teşekkür bile borçlusunuz. Söyledikleri özetle bunlardı. Ama yine de konuşması dolu dolu bir yarım saat çekmişti. Bu konuşmayı dinleyen Maria Alekseyevna, alçağın, haydudun böylesiyle konuşabileceği hiçbir şey kalmadığını iyice anladı. Bu bakımdan da işi duygulara döktü. Efendim, Veroçka'nın ana baba rızasını almadan evlenip gitmesi onun duygulu ana yüreğini çok incitmişti. Söz ana yüreğine gelince konuşma iki taraf için yalnızca nezaket gereği üzerinde bir iki söz edilecek bir biçim almış oldu. Onlar da bu nezaket gereğini yerine getirdiler, ana yüreği üzerine incelikli sözler edildi. Maria Alekseyevna seven bir ana olarak elbette çok üzülmüştü. Elbette Lopukhov bunu anlıyordu ama Maria Alekseyevna özellikle de seven bir ana olduğu için üzülmeyebilirdi. Tabii tabii, Maria Alekseyevna da buna çalışıyordu zaten. Neyse, duygular üzerine bu incelikli sözler gerektiği kadar söylenince başka bir konuya geçtiler. Bu da nezaket faslından bir konuydu. Efendim, her ana baba çocuklarının mutlu olmasını ister. Tabii Lopukhov bunu çok iyi anlıyor ve onların bu duygularını paylaşıyordu. Bu konuda nezaket kuralları ne kadar uzun olmasını gerektiriyorsa o kadar uzayınca yine nezaket kurallarının gerektirdiği uzunlukta açıklamalarla veda faslı başladı. Bu fasılda yapılan konuşmalardan ortaya çıkanlar da şunlar oldu. Lopukhov ana yüreğinin nasıl parçalandığını çok iyi anlıyordu. Bunu anladığı için de Maria Alekseyevna'dan kızının kendisiyle hemen şimdi görüşmesine izin vermemesini rica ediyordu. Çünkü böyle bir görüşme henüz yaralı olan ana yüreği için ağır olabilirdi. Ama Veroçka'nın nasıl mutlu olduğu er geç Maria Alekseyevna'nın kulağına gelecekti ki bir anne olarak kendisinin biricik isteği de bu değil miydi? İşte o zaman içi iyice rahat edecek ve kızıyla öfkelenip tartışmadan rahat rahat görüşebilecekti. Son kararları bu oldu ve birbirlerinden barış içinde ayrıldılar. Maria Alekseyevna damadını geçirdikten sonra "Vay haydut vay" diye mırıldanmaktan kendini alamadı. Gece de şöyle bir düş gördü. Kendisi pencere önünde oturuyormuş, yoldan gayet lüks bir fayton geçtiğini görüyor. Faytondan şık mı şık bir hanımla bir bey iniyor ve doğruca onun odasına geliyorlar. Hanım kendisine, "Bakın anneciğim, kocam beni nasıl şık giydirip kuşatıyor" diyor. Meğer bu hanım Veroçka'ymış. Maria Alekseyevna Veroçka'nın üzerindeki elbisenin kumaşına bakıyor. Kumaş en pahalı cinsten. Veroçka da, "Yalnız kumaşı 500 rubledir anneciğim" diyor. "Ama bu paranın bizim için hiç önemi yok. Bende kumaşı böyle olan bir düzineden fazla elbise var. Ama şunlar, şu parmaklarımdakiler çok daha değerlidir, bakın." Maria Alekseyevna kızının parmaklarına bakıyor. Veroçka'nın parmaklarında pırlantaları kocaman yüzükler var. "Şu yüzük anneciğim 2000 ruble ediyor. Şuysa daha da fazla. 4000 ruble. Göğsümdeki şu broşa gelince en değerlisi bu. Tam 10.000 ruble ödedik bu broşa." Şık bayanın yanındaki bey de meğer Dmitri Sergeyiç'miş. O da, "Bütün bunların bizim için hiç değeri yok sevgili anneciğim" diyor. "Asıl değerli olan şey benim cebimde. Şu cüzdana bir bakın sevgili anneciğim, ne kadar kalın görüyorsunuz değil mi? Hepsi de yüzlük banknotlar. İşte ben bu cüzdanı size armağan ediyorum anneciğim. Çünkü bizim için onun da değeri yok. Ama bakın şu cüzdana gelince iş değişir. Görüyorsunuz ilkinden daha kalın. Yalnız bunu size armağan edemem çünkü bunun içi size verdiğim cüzdan gibi banknotla değil kağıtlarla, çekler, tahviller, senetlerle dolu. Bu kağıtların her biri size verdiğim cüzdandan daha değerlidir. İşte böyle sevgili anneciğim Maria Alekseyevna. Kızımı ve tüm ailemi mutlu etmeyi başardınız sevgili oğlum Dmitri Sergeyiç. Yalnız size bir şey sormak istiyorum sevgili oğlum. Bu serveti nasıl kazandınız? Ben sevgili anneciğim açık artırmayla devletten içki tekeli hakkını satın aldım. Maria Alekseyevna uyanınca düşünü hatırlayarak kendi kendine şöyle mırıldandı. Gerçekten de içki işine el ataydı, kesin vurmuştu vurgunu. 24. Maria Alekseyevna'ya övgü. Artık Veroçka'nın yaşamında önemli bir kişi olmaktan çıkıyorsunuz Maria Alekseyevna ve bu kitabın yazarı sahneyi epeyce elverişsiz bir biçimde terk ettiğiniz için sızlanmamanızı rica ediyor. Sahneyi terk edişiniz böyle oldu diye artık size saygı duyulmadığını sanmamalısınız. Evet, aptal yerine kondunuz ama bu durum zekanız üzerine olan düşüncemizi asla değiştirmiş değil. Çünkü yaptığınız yanlış aleyhinize bir kanıt oluşturmuyor. Daha önce hiç karşılaşmadığınız türden insanlarla karşılaştınız ve onlara karşı daha önceki deneyimlerinize göre bir tavır aldınız. Bu durumda aldanmanız kaçınılmazdı, ancak bunda sizin hiçbir suçunuz yok. Bugüne kadarki yaşantınız insanların iki tür oldukları sonucuna götürmüştü sizi, enayiler ve üçkağıtçılar. Eğer birisi enayi değilse kesinlikle üçkağıtçıdır, üçkağıtçı olmayan biri ise kesinlikle aptaldır diye düşünüyordunuz. Aslında sizin bu görüşünüz tümüyle doğruydu Maria Alekseyevna. Çok yakın bir zamana kadar tümüyle doğruydu. Karşılaştığınız insanlar çok güzel laflar ediyorlardı ve siz de doğal olarak bunların ya insanların kafalarını güzel sözlerle dolduran üçkağıtçılar ya da yaşamı tanımayan, hiçbir işin hakkından gelemeyen yetişkin ama aptal kalmış çocuklar olduğunu düşünüyordunuz. Bu yüzden de Maria Alekseyevna, siz güzel sözlere inanmaz ve bunları ya aptallık ya da üçkağıtçılık olarak görürdünüz. Böyle görmekte haksız da sayılmazdınız. Üçkağıtçı da aptal da olmayan ilk kadınla karşılaştığınızda sizin insanlar üzerine olan düşünceleriniz artık tümüyle oluşmuş bulunuyordu. Bu bakımdan ona karşı nasıl davranacağınızı, onun için ne düşüneceğinizi şaşırıp kalmanız çok doğal. Ne saf ne de acınası bir çocuk olan, yaşamı en az sizin kadar tanıyan, yaşam üzerine değerlendirmeleri sizinkinden daha kötü olmayan ve işbilirlik konusunda sizden geri olmayan gerçekten soylu bir adamla ilk kez karşılaştığınızda insanlar üzerine olan düşünceleriniz çoktan kemikleşmiş bulunuyordu. Bu bakımdan yanılmanız ve onu da kendiniz gibi bir üçkağıtçı sanmanız tümüyle doğal. Bu yanlışınız akıllı ve işbilir bir kadın olarak size duyduğum saygıyı kesinlikle azaltmıyor. Kocanızı bir hiç olmaktan çıkaran da, yaşlılık günlerinizi güvence altına alan da hep sizsiniz. Bütün bunlar sizin için büyük emekleri gerektiren şeyler ve gayet güzel şeyler. Evet, başvurduğunuz araçlar çirkindi ama içinde bulunduğunuz koşullar size başka olanaklar sunmuyordu. Başvurduğunuz araçları içinde bulunduğunuz ortam belirliyordu. Yoksa sizin kişiliğiniz değil, bu bakımdan bunların sizi şerefsiz yapmaması bir yana, zekanıza ve kişiliğinize şeref verdiğini belirtmemiz gerekiyor. Nasıl? Meziyetleriniz üzerine yaptığım bu iltifatlardan memnun musunuz Maria Alekseyevna? Hiç kuşkusuz memnunsunuz, çünkü hayatta hiçbir zaman pek tatlı, pek iyi yürekli bir insan olduğunuza ilişkin bir iddianız olmadı. İstemeyerek içinizi açtığınız bir anda çirkef ve namussuz bir insan olduğunuzu siz kendiniz itiraf ettiniz. Ama içinde bulunduğunuz yaşam koşulları düşünüldüğünde çirkefliğin ve namussuzluğun sizin için bir şerefsizlik sayılamayacağını savunuyordunuz. Böylece zekanızın ve kişiliğinizin güçlülüğü üzerine övgülere, nasıl iyiliksever bir insan olduğunuza ilişkin övgülerin eklenmesi sizi fazla ilgilendirmeyecektir. Çünkü iyilikseverlik ve benzeri meziyetler sizce zaten aptallıktan başka bir şey değildir. Demek ki siz bu ilk övgüden başka herhangi bir övgü zaten beklemiyorsunuz. Ama ben yine de sizin lehinize sayılabilecek bir başka şey daha söylemek istiyorum burada. Hiç sevmediğim ve asla ilgimin, ilişiğimin olmasını istemediğim bütün öteki insanlar arasında, eğer ille de gerekiyorsa ilkin ve özellikle sizinle ilişki kurmak isterdim. Çıkarınızın olduğu yerlerde fazlasıyla acımasız olduğunuza hiç kuşku yok. Ama yine de eğer birilerine zarar vermekte özel bir çıkarınız yoksa, aptalca bir takım tutkularınızdan dolayı bu insanlara ille de zarar vermek gibi bir amaç gütmezsiniz. Sonuçta bir çıkarınız yoksa zaman, emek ve para harcamayı gereksiz bulan bir insansınız. Kızınızı ve kocasını ağır ateşte altlarını üstlerini kızarta kızarta kebap yapmayı hiç kuşkusuz çok isterdiniz. Ama yine de öç duygularınızı gemlemeyi bildiniz ve soğukkanlılıkla düşünerek onları kebap yapmaktan elinize hiçbir şey geçmeyeceğini anladınız. İnsanın çaresizliğini, elinden hiçbir şey gelmeyeceği durumu anlayabilmesi de bir meziyettir Maria Alekseyevna. Siz de bunu anladınız ve dava açmadınız. Açsaydınız sizi üzen insanları yok edecek haliniz yoktu. Belki onlara ufak tefek tatsızlıklar yaşatabilirdiniz ama bunun size de epey koşturmalara, üzüntülere, kayıplara mal olacağı açıktı. Eğer düşmanı yenemiyorsan, eğer yapacağın saldırıyla ona belki verdireceğin bir parça kayıp, sana daha büyük kayıplara mal olacaksa savaşa hiç girişmeyeceksin. Siz bunu anladınız çünkü sizde kendinize ve başkalarına önemsiz zararlar vermekten vazgeçecek sağduyu ve olanaksızlıklara boyun eğecek cesaret var ki bence bu da büyük bir meziyettir Maria Alekseyevna. Bana kalırsa sizinle ilişki kurulabilir çünkü siz kendinize zarar verecek bir kötülük yapmak gibi bir kötülük peşinde değilsiniz. Bu da çok ender rastlanan büyük meziyetlerdendir Maria Alekseyevna. Milyonlarca insan sizin gibi korkunç görünmemelerine karşın kendilerine ve başkalarına sizden çok daha büyük zararlar veriyor. İyi olmayan pek çok insan arasında siz mantıksız ve kavrayışsız olmayışınızla çok iyi sayılırsınız. Hiç kuşkusuz sizin gibi bir insanı yeryüzünden silip süpürmek isterdim ama size saygı duyuyorum çünkü siz hiçbir işi bozmuyorsunuz. Şimdilik kötü bir takım şeyler yapıyorsunuz ama bu içinde bulunduğunuz koşulların bir sonucu. Eğer başka bir takım koşullar içinde bulunsaydınız zararlı bir insan olmayacağınız gibi hatta yararlı bir insan bile olabilirdiniz. Çünkü parasal bir takım çıkarlarınız olmadı mı kimseye kötülük etmek istemiyorsunuz. Bir işte çıkarınız varsa her şeyi yapabilirsiniz. Bu duruma göre gerektiğinde son derece dürüst ve soylu şeyler de yapabilirsiniz. Siz böyle şeyler yapabilecek yetenekte bir insansınız Maria Alekseyevna. Ama içinizdeki bu yetenek uyuşturulmuş, onun yerine olumsuz başka bir takım yetenekler harekete geçirilmişse bunun suçlusu siz değilsiniz. Önemli olan sizde bu yeteneğin bulunmasıdır. Ama herkes için aynı şeyi söyleyemeyiz. Ellerinden hiçbir şey gelmeyen, hiçbir yeteneği olmayan ne rezil insanlar var bu dünyada. Siz ise yalnızca kötüsünüz, rezil değilsiniz. Böylece ahlak yönünden de pek çok insandan üstünsünüz. Nasıl, memnun musunuz Maria Alekseyevna? Nasıl memnun olayım yazar efendi, baksana şu halime. Nesi varmış halinizin Maria Alekseyevna? Bundan iyisi can sağlığı. Üçüncü bölüm. Evlilik ve ikinci aşk. 1. Veroçka Bodrum'dan kurtulalı 3 ay olmuştu. Ekonomik durumları fena sayılmazdı artık. Lopuhov'un düzenli dersleri vardı. Ayrıca kitapçının biri kendisine bir coğrafya ders kitabının çevirisi işini vermişti. Vera Pavlovna da 2 öğrenciye ders veriyordu. Bu derslerden eline fazla bir şey geçmiyorsa da yine de fena sayılmazdı. İkisi ayda toplam 80 ruble kazanıyordu. Bu parayla ancak alçak gönüllüce bir yaşam sürülebilirdi ama onların bir şikayetleri yoktu, geçim sıkıntısı içinde değillerdi ve gelirleri günden güne artıyordu. Hatta 3-4 ay sonra, belki daha da çabuk, kendi evlerini dayayıp döşeyebileceklerini umuyorlardı. Nitekim öyle de oldu. Yaşam düzeyleri fantastik nişan günlerinde Vera Pavlovna'nın yarı şaka yarı ciddi kurmak istediğini söylediği düzene pek benzemiyorsa da ondan çok da uzak değildi. Ev sahibi yaşlı karı koca gençlerin sürdürdükleri bu tuhaf yaşam üzerine uzun uzun görüşüyorlar, şaşkınlıktan şaşkınlığa düşüyorlardı. Bu gençler sanki genç değillerdi, hatta karı koca bile değillerdi sanki. Ne bileyim neydiler işte. Demek senin gördüklerin de benimkinin aynı, yani kız onun karısı değil de kız kardeşi gibi ya da öteki onun abiyi. Yok artık, o kadar da değil. Hiç kardeşler arasında bunlarınki gibi törensel ilişki olur mu?